Ayrım 3.
Öte yandan yeni kadın hareketi kitle haberleşme araçları, üniversiteler gibi çeşitli kurumlar üzerinde cinsiyetçiliğin eleştirisi konusunda öyle etkili bir baskı grubu haline geldi ki, hareketin içinde militan olarak yer almayan sosyal bilimcilerin de, tabii ki özellikle kadınların, hareketin topluma yönelttiği sorgulamaya kayıtsız kalmaları olanaksızlaştı. Üstelik sosyal bilimlerin bazı dallarında, antropoloji, sosyoloji, edebiyat, dil bilim, psikoloji, pedagoji gibi kadın araştırıcıların öteden beri görece ağırlıklı bir yerleri vardı. Böylece 1970'lerin sonundan itibaren hemen her disiplin içinde o disiplinin o güne kadar benimsediği normal bilim paradigmaları sorgulanmaya başladı. Her disiplinde yerleşik bilimsel denilen kuramlara normal bilim paradigmasının dışından kadın bakış açısından bakan kadın araştırmacılar tarafından sayısız yeni araştırma başlatıldı. Kısa sürede yepyeni bir literatür doğdu ve yavaş yavaş kadın araştırmaları adı verilen yeni bir disiplin oluştu. Kadın bakış açısından disiplinleri sorgulamanın ne anlama geldiğini birkaç örnekle somutlaştırmaya çalışalım. Şimdi vereceğim örnekler, normal bilim niteliği kazanmış her disiplinde gerçekte gizli bir erkek bakış açısının bulunduğunu, dünyayı, toplumu, tarihi erkeklerin bakış açısından yorumlayıp yasalarını saptamaya çalıştığını ortaya koyuyor. Bu bilimler her şeyden önce kadınları görünmez kılmakta, buradan giderek yalnız onların tarihe, topluma, kültüre katkılarını göz ardı etmekle kalmayarak onların var olan toplumsal kurumlar tarafından ezilmelerini, sömürülmelerini gözlerden saklamakta ve böylece gerçekte kadınların aleyhine işleyen cinsiyet hiyerarşisinin olduğu gibi sürdürülmesine katkıda bulunmaktadır. Yani bir bakıma normal bilim kadınlara ilişkin olarak bir bilim değil, ideoloji işlevi görmektedir. Çağdaş dönemde bu sorgulamayı başlatanlar iktisatçılar oldu. İki alandan örnek vereceğim. Çalışma iktisatçıları, sanayi ve hizmet kesiminde çalışan kadınların ücretlerinin ve meslekte ilerleme olanaklarının erkeklerin çok gerisinde kaldığını saptadılar. Bunun da temelinde işverenlerin kadınları belli iş kollarında ve çoğu zaman nitelik gerektirmeyen alt konumlarda işlerde çalıştırmaları olgusu yatıyordu. Böylece işte cinsiyet ayrımı yaparak işverenlerin yalnız sömürü haddini yükseltmekte kalmayıp erkeklere cinsiyete dayalı bir ayrıcalık, yüksek ücret, üst görev statüsü tanıdıkları ortaya kondu. Bu bulgular klasik iktisat teorisinin normal bir bilim olarak dayandığı varsayımlarla çelişiyordu. Çünkü bu bilimin temel varsayımlarına göre işçiler arasındaki rekabet koşullarının ücretleri eşitleme eğilimi taşıması gerekiyordu. Cinsiyet ise bu teoride hiç göz önüne alınmayan bir faktördü. Ama gerçek teoriden farklıydı. O zaman klasik iktisat yalnız açıklamalarında yetersiz olmakla kalmıyor, kadın ve erkek ücretleri arasındaki ortadan kalkmayan farkın ve kadınların sömürülüşünün göz ardı edilmesine de hizmet ediyordu. İkinci örnek. Klasik iktisatçıları eleştiren Marksist kuramda olaya daha farklı bakmamıştı. Marx'ın kendisinin aslında işçiler arası rekabetin firmalar arası rekabet kadar önemli olduğuna dikkat çekmesine rağmen Marksist iktisatçılar bu pisti izlememişlerdi. Kadınlar açısından bakıldığında klasik iktisadın eleştirisi de normal bir bilim olmuştu. Ta ki 1960'ların sonunda Margaret Benston'un ünlü makalesiyle ev içi emeği kategorisi keşfedilene dek. Benston, kadınların çalışma hayatındaki sorunlarının ücret farkı, işsizlik, belli iş kollarında yığılmanın kökeninde onların genel konumlarının yani ev kadınlığının yattığını öne sürdü. Giderek o zamana kadar ekonomi dışı bir konu olarak kabul edilen ev kadınının evde harcadığı ev içi emeğinin kapitalist ekonominin işleyişi bakımından önemli bir işlevi bulunduğu anlaşıldı. Ev kadını olarak sınıflandırılıp iktisat dışı bir alana atılan kadınların evde sundukları hizmetler milli gelir hesaplarında göz önünde bulundurulmuyordu. Bundan sonra yapılan çalışmalar bunların milli gelirin %25-30'una ulaştığını ortaya koydu. Sosyolojiden iki örnek verelim. Sosyal tabakalaşma sistemleri üzerinde çalışan sosyologlar, bu alanda kullanıla gelen meslekte yer ölçütlerinin temel bir çelişki içerdiğini ve bunun gizlenen bir başka tabakalaşma sisteminin gözden kaçırılmasına hizmet ettiğini öne sürdüler. Gerçekten erkeklerin sosyal tabakalaşmadaki yerleri meslekleriyle işçi, işveren, serbest meslek gibi saptanıyor. Çalışan ve bekar kadınlar için de aynı ölçüt kullanılıyor. Ancak evli kadınlar ev kadınlığı dışında bir meslekleri olsa ve çalışsalar bile sosyal tabakalaşmada kocalarının meslek kategorisine konuluyorlar. Yani onlar için başka bir ölçüt, evlilik, meslek ölçütünün yerini alıyor. Bu durumda kadınlar için çifte ölçüt kullanılmış oluyor. Böylece gerçekte ne kadınların ne de toplumun tabakalaşma sistemini anlamış oluyoruz. Sosyolojinin başka bir dalında, aile sosyolojisinde normal bilim haline gelmiş olan Talcott Parsons'ın yapısal işlevsel teorisi, erkeğin ailenin geçimi için çalıştığı, kadının ev işi yapıp çocuk büyüttüğü, 1950'lerin yerleşik orta sınıf beyaz Amerikalı ailelerinin yapısına dayandırılmıştır. Ve bu ailenin sosyal sisteminin sürdürülmesi açısından işlevsel olduğunu ilan eder. Dolayısıyla bu aile yapısı içinde işlevsel olan rol kalıplarının kadınlara ve erkeklere benimsetilmesi gerektiğini savunur. Aile bizzat bunu sağlayan sosyalleşme yapılarının başlıcasıdır. Oysa Jesse Bernard 1940'larda aynı sınıf ve aynı eğitim düzeyinden evli ve bekar kadınları karşılaştıran araştırmasında evli kadınların bekar kadınlara göre psikolojik ve nörotik hastalıklara daha fazla yakalandıklarını ortaya koymuştu. Bu da daha 100 yılın başlarında Durkheim'ın intihar araştırmasında saptadığı, evliliğin kadınlar arasında intihar eğilimini artırıcı bir etki yaptığı bulgusunu doğruluyordu. Ama normal bilim, kadınların mutsuzluğu pahasına katı cins rolleri ayrımına dayanan evliliği ve aileyi işlevsel saymakta devam ediyordu. Antropologlar da antik düşüncenin bir kalıntısı olan kadının doğaya, erkeğin ise kültüre ait olduğu yolundaki ikili varsayımı pekiştirecek bulgular toplamayı sürdürüyorlardı. Ama bu arada ilkel denilen toplumlarda çok yaygın olan, örneğin çocuk düşürme, yeni doğmuş çocukların öldürülmesi gibi olayları tamamen görmezden geliyorlardı. Ayrıca insanlığın başlangıcında çapayla yapılan tarım, çömlekçilik ve hatta pişirme, dolayısıyla ateşin bulunması gibi önemli kültür ürünlerinin hep kadınların eseri olduğu, ancak çok yakın bir dönemde çoğu kadın antropologlarca ortaya kondu. Tarihçiler yakın zamana kadar araştırmalarını, tarihin öznesini hep erkekler oluşturuyormuş gibi yürütmüşlerdi. Tarihçiliğin esas olarak devlet yöneticilerinin, savaşların, diplomasinin tarihini yazmak olarak anlaşılması, kadınların görünmezliğini de beraberinde getiriyordu. Ancak Marx'tan beri sınıfların, kitlelerin tarihin sahnesine çıkmaları ve hele Annales ekolüyle birlikte halkın uzun vadede değişen günlük yaşamının tarihin konusu olması, çok yakın zamana kadar kadınların da tarihte yer aldıklarının kavranmasına yetmedi. Kadınlarla ilgili ilk önemli tarih çalışmaları 1970'lerde yayınlanmaya başladı. Örneğin Orta Çağlar boyunca kilisenin büyücü olmakla suçlayıp yargılayarak diri diri yakılmaya mahkum ettiği binlerce kadının, gerçekte kilisenin yerleştirmeye çalıştığı yeni düzene karşı çıkan, direnen kadınlar oldukları ortaya konuldu. Büyücülükle suçlanan kadınların pek çoğu ebeydi ve anayı mı çocuğu mu kurtarmalı ikilemiyle karşı karşıya kaldıklarında anayı kurtarmayı yeğlemekteydiler. Çocuk düşürmeye savaş açan kilise ise bu kadınları erkeklerde şehvet duygusu uyandırmak, erkek organlarını işlemez hale getirmek, erkekten olma çocukları kadınların karnında öldürtmek, çocuk düşürtmek, onları şeytana sunmakla suçlamaktaydı. Böylece yavaş yavaş kadınların tarih boyunca uğradıkları baskıların tarihi yazılmaya başladı. Burada verilebilecek bir ilginç örnek de büyük Orta Çağ tarihçisi Georges Duby'nin çalışmalarında kadın hareketinin etkisidir. Duby, yıllardır Fransa'nın Normandiya bölgesiyle ilgili pek çok kaynak toplamış ve pek çok eser yazmıştı. Ne var ki topladığı verilerin kadınların tarihi bakımdan ne kadar önemli olduğunun keşfedilebilmesi için 1980'lere gelinmesi ve kendi öğrencilerinden bazı kadınların tarihi konusunda öncü çalışmalar yapmaları gerekti. Anatominin kadın için kader olduğunu ve penis eksikliğinin kadınların kendilerini erkeklere göre eksik hissetmelerini, onlara tabi olmalarını kaçınılmaz kıldığını, kadınlar için bu eksiklik duygusundan kurtulma ve durumundan memnun olabilmenin tek yolunun çocuk doğurmak olduğunu öne süren Freud psikiyatrisi de 1970'lerin başlarında tam bir eleştiri yağmuruna tutuldu ve eski saygınlığından çok şey yitirdi. Son vereceğim örnek siyaset teorisinden. Sosyal bilimler arasında kadınların mesleğe en az girebildikleri ve bugüne değin oluşturulmuş normal bilimi en az sorgulayabildikleri disiplin siyasal bilim. Ama orada da ilginç çalışmalar başladı. Örneğin Batı Siyasal Düşüncesinde Kadınlar adlı kitabında Susan Moller-Okin, Eflatun, Aristo, Rousseau ve J.S. Mill üzerinde yürüttüğü araştırmasında Mill'in 19. yüzyılın önde gelen feministlerinden biri ve kadınların oy hakkı mücadelesini baştan düşünür olmasına karşın bu hakkı kadınlara yerleşik toplum düzeni içinde çoğu kadının kendiliğinden ona düşen normal faaliyet olan zevcelik ve analığı seçeceği varsayımı altında ve bununla çelişmemesi koşuluyla vermeye hazır olduğunu ortaya koyuyor. Çağı için hayli radikal olan Mill'in dostu ve sonradan karısı olan Harriet Taylor'a göre çok daha az radikal olduğunu kanıtlıyor. Kitabın önemli yanı, siyasi düşünce tarihi boyunca kadın ve erkeğin üremeye ilişkin biyolojik farklılıkları bir yana bırakılırsa, doğal yetenekleri bakımından eşit olduklarını düşünebilen çok az filozof bulunduğunu, Eflatun istisnadır, ortaya koyması. Bunun için kadınlar hep ailenin içinde ele alınmışlar, siyasi düşüncenin öznesi olmamışlardır. Siteyle, polisle, yurttaşlık bağı olan kişi hep erkek ola gelmiştir. Oki'nin bu önemli çalışmasından size beni çok eğlendiren bir bölüm aktarmak istiyorum. Kitaba koyduğu ekte Okin, hepsi erkek olan ünlü siyasal düşünce tarihçilerinin Eflatun yorumlarını incelemiş olan Kristen Pearson makalesini özetlemiş. Burada önde gelen Eflatun yorumcularından Alan Bloom, Leo Strauss, Ernest Becker, A. E. Taylor gibi uzmanların Eflatun'un devlet ve yasa kitaplarında önerdiği kadınların toplumda olması gereken yerine değin İki çelişik tezin nasıl bağdaştırılabileceğine ilişkin görüşleri gözden geçirilmiş. Özetle bu çelişki ya da paradoks şudur. Devlette yani ideal sitesinde Eflatun kadınların da yönetici sınıfa, gardiyanlara dahil edilebileceklerini, çünkü doğurganlıkları denetlendiği takdirde kadınlarla erkeklerin aynı bedensel ve düşünsel yeteneklere sahip olduklarını ileri sürmektedir. Gerçek toplumla ilgili yasada ise Eflatun var olan toplumu esas aldığından burada kadının görevinin ve yerinin ev ekonomisi içinde olduğunu savunmuştur. Sonradan Aristo'nun savunacağı kadının doğal yeteneksizliğinin ve erkeğe göre daha aşağı bir insan oluşunun zorunlu kıldığını ileri süreceği bu görüş Orta Çağ boyunca kilisece ya da kiliselerce savunulmuş, Aydınlanma Çağı'nda Rousseau tarafından benimsenmiş ve günümüze değin gelmiştir. Onun içindir ki bu geleneksel Batı düşüncesini özümsemiş bilim adamları neredeyse ağız birliği yapmışçasına Eflatun'un bu paradoksunun çözümsüz olduğunu ilan etmiş ve Eflatun'un devlette Sokrat'ın ağzından savunduğu kadın erkek eşitliği düşüncesinin saçma olduğunu kabul etmekten başka çare olmadığını öne sürmüşlerdir. Pierce ve Okin gibi araştırıcıların ya da Marksizmin özünde antifeminist olduğunu ileri süren Mario Maciocci'nin ortaya koydukları gerçek, 2500 yıllık Batı siyaset düşüncesinin esas olarak cinsiyetçi olduğu, kadınları ya polisin, sitenin, kamu yaşamının dışındaki özel yaşama hapsederek görünmez hale getirdiği ya da daha kötüsü aşağılanmaların haklı kıldığıdır. Görüldüğü gibi 1970'lerin sonundan bu yana hemen her sosyal bilim dalında kadınlar, bilimin kadınlara bakışına ciddi ve haklı eleştiriler getirmişlerdir. Bu arada değinmediğim başka bazı edebiyat eleştirisi gibi, alanlarda gerçekleştirilen yeni gelişmeler de çok etkileyicidir. Aynı şekilde bir insan bilimi olan doğa ve toplum bilimleri arasında geçiş konumunda yer alan tıpta, son yıllarda yapılan tartışmalar ve yeni arayışlar da çok önemli olmalı. Örneğin doğum kontrolü yöntemleri, yeni ağrısız doğum yöntemleri, hormon çalışmaları, menopoz araştırmaları gibi birçok önemli tıp dalı, yine 1970'lerden sonra kadın hareketinin sorgulamasına koşut olarak gelişmeye başladı. Burada son günlerde yaşadığım bir deneyimimi aktarmak isterim. Aralık ayının sonlarında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi'nde kadınların sağlık soruları konulu bir panel düzenledik. 20'ye yakın ilgi alanında konularının en iyi uzmanları oldukları için kadın araştırmacılar bu panele katıldılar. Bilim kadınlarını çağırmaktaki amacımız kadınların kadın bakış açısını daha fazla sahiplenecekleri beklentisiydi. Oysa bu beklenti doğru değildi. Bu toplantı bize bunu gösterdi. Kadın doktorlar, profesörler, kadınların sağlık sorunları nedir sorusuna, bazıları için söylüyorum, bir bakıma bu toplantı için hazırlık yaparken ilk defa eğilmişlerdi. Literatüre baktıklarında böyle bir sorunsalla karşılaşmadıklarını, onun için nasıl ele alacaklarını bilmediklerini söylüyorlardı. Ama başka bir noktayı daha belirtmek gerekir kanısındayım. Toplantı bittiğinde literatürde dengeli bir yaklaşım göremediğini söyleyen araştırmacılardan bir tanesi bu doğrultuda çalışmalar başlatacağını söyledi. Şimdi bu tabii çok yetersiz. Çünkü tıp özellikle biyolojiyle olan ilişkileri yakınlığı nedeniyle buna birazdan örnekler vererek eğilmeye çalışacağım. Kadınlar üzerinde çok çeşitli söylemler üretmiş bir alan. Demin tarihteki gelişmelere değinirken verdiğim örneklerden bir tanesi ebelerin durumuyla ilgiliydi. Onun uzantısında yapılan başka araştırmalar var. O da şunu gösteriyor. Aslında orta çağlarda, hatta yeni çağlarda bir kadın mesleği olan tıp, 17. yüzyıldan itibaren, yani pozitif ilimler gelişmeye başladıktan sonra erkeklerin egemenliğine geçiyor. Ve erkekler kadınları bu bilim dalından sürmek için, çıkartmak için inanılmaz mücadeleler veriyorlar. Ve sonuç olarak yakın döneme kadar da kadınlar bu bilim dalından dışlanıyorlar. Şimdi buraya kadar anlattıklarımda ben bu bütün alanlara hakim olmasam da kendimi bir nebze rahat hissediyorum. Çünkü köken itibariyle sosyal bilimciyim. Fakat yine de irdelememi bu noktada bırakmak istemedim. Maalesef bilim tarihi ve epistemoloji ile ilgili son kitapları ele geçirip inceleme fırsatı bulamadım. Ama son zamanlarda okuduğum birkaç makaleye dayanarak size kadın bakış açısından doğa bilimlerinde nasıl bir sorgulama başladığını da özetle aktarmak istiyorum. Bu ilginç makalelerden birisi 1988'de ölen doktor ve nörobiyolojist Ruth Blair'in Science dergisinde yayımlanan son makalesi. Şimdi burada Blair her şeyden önce doğa bilimlerinde kadın bakış açısından sorgulamanın sosyal bilimlere, İnsan bilimlerine, toplum bilimlerine göre çok daha yakın dönemde başladığını ve o kadar yaygın olmadığını saptıyor. Ve bunu aslında bu bilim dallarına, diğer dallarda olduğu kadar kadının girememiş olmasına bağlıyor. Bu yüzden bir bakıma bunu kanıtlayabilecek bir örnek olarak çok sayıda kadın araştırmacının girdiği bir doğa bilim alanına bakmakta yarar var. O da primatoloji. Aslında primatoloji biraz da fiziki antropoloji ile akrabalığı olan bir bilim dalı. Primatoloji, primatlar, yüksek, yukarı maymunlar dediğimiz maymunlar üzerinde çalışan bir bilim dalı. Şimdi primatolojide kadın hareketinin başlattığı epistemolojik sorgulama öncesinde hakim olan teoriye göre primatların erkek maymunların egemenliğinde sürüler halinde yaşadıkları, topluluğa egemen olan erkek maymunların topluluğun en iri, en kavgacı, en saldırgan bireyleri olduğu, bu özelliklerinden dolayı dişilerle çiftleşme önceliğini, hatta tekelini ellerine geçirdikleri, hiyerarşinin bu kanaldan kurulduğu ve egemen primatların bu özelliklerini evrim süreci içerisinde doğal seçim yoluyla insan aleyhine de geçirdikleri savunuluyordu. Bu modelde dişi de sadık, pasif, görünmez, seçilen gibi bir takım özelliklerle donatılıyordu. Tıpkı insan toplumlarında kadınların da oldukları iddia edildiği gibi. Ne var ki 1960'ların sonu, 70'lerin başından itibaren kadın primatolojistler kadın hareketinin etkisinde kalarak dallarında yepyeni sorular sormaya başladılar. Ve bunların ışığında yepyeni bulgular ortaya çıktı. Bu soruların temelinde erkekler çiftleşip dövüşürlerken dişilerin ne yaptığı sorusu var. Aynen antropolojide de sorulan soru. O güne kadar bakılmamış dişiler ne yapıyor sorusu. Ve bu sorulara bakılma sonucunda elde edilen bulgular şunlar. Bazı primat topluluklarında hiyerarşi yok, bazılarında var. Ama dişiler arasında bir hiyerarşi var, tıpkı erkekler arasında olduğu gibi. Hatta bazı erkekler hiyerarşideki yerlerini anneleri nedeniyle dişilerden alıyorlar. Hiyerarşi var olduğunda bu mutlaka irilik, güç, yaş ve saldırganlık gibi bir takım özelliklere bağlı görülmüyor. Hatta çiftleşmede üstünlüğün hiyerarşide sanıldığı kadar önemli bir rol oynamadığı görülüyor. Çünkü gerçekte çiftleşmede seçenin erkek değil, bütün saldırganlığına, gücüne, iyi görünmelerine rağmen erkek değil, dişi olduğu ortaya çıkartılıyor. Yani ne oluyor? Kadın primatolojistler bir takım sorular sordukları zaman bu sorular soruluncaya kadar geçerli olmuş olan teori neredeyse tümüyle alt üst oluyor. Ve Ruth Blair bu örnekten giderek çok önemli bir önerme sürüyor. Bunu yalnızca primatoloji için değil, bütün doğal bilimler için öne sürüyor. Doğal bilimlere hakim olan erkeklerin en büyük amaçlarından bir tanesi, bilimleri kurar, geliştirirken kadınları görmek istedikleri gibi görmek, koymak istedikleri yere koymak. Ve bu doğrultuda araştırmalar yapıp, bu doğrultuda bulgular geliştiriyorlar. Bu doğrultuda teoriler üretiyorlar. Şimdi, Blair'in makalesinin aslında pek çok ilginç yönü var. Kendi disipliniyle ilgili anlattığı şeyler. Fakat izin verin ben size onları anlatmayayım. Çünkü nörobiyoloji beni aşan bir bilim dalı. Dolayısıyla makalenin anladığım yerlerinden birkaç bölüm daha aktarmak istiyorum size. Bana çok ilginç gelen konulardan bir tanesi şu. Blair'in konumu ne? Ruth Blair aslında pratisyen doktor olarak çalışmaya başlamış. Militan ruhlu bir kadın. Siyasi mücadeleler vermiş. Sonradan nöroloji tahsili yapmış, üniversiteye sonradan girmiş. Ama esas karakteristiği militan oluşu. Dolayısıyla feminist hareket ortaya çıktığında ilk feminist olanlardan biri. Üniversite çevresi içinde o.